Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 12. ayrım. 13. Örümcekler çoğu zaman doyumsuz bir iştaha sahiptirler. Karınları yeni gelen yemekleri karşılamak için şişer. Örümcekleri tanıyalım. 3. baskı. B. J. Kasten. 1978. Kimberly, Sally, Atlanta Breed Company'de buldu. Bir sandviç yiyordu. Yanağının kenarında bir parça mayonez kalmıştı. Kimberly ile buluşmak üzere randevuleşmiş olduğu halde, Kimberly ona yaklaşırken hala temkinli görünüyordu. "Brüksel lahanası mı?" diye sordu Kimberly. "Komik, bana hiç de Brüksel lahanası yiyecek bir adam gibi görünmemiştin." "Hey, ben sebze severim. Hem ayrıca kahvaltı için McMuffin sosisleri indirdikten sonra mideye." "Hiç yemek pişirdiğin oluyor mu Sel?" "Mümkün olduğunca az. Ben de." Kimberly kendine bir sandalye çekti ve kahverengi deri çantasını omzundan çıkarıp içine koyduğu öğlen yemeğini aranmaya başladı. "Yine mi puding yiyorsun?" diye öğrenmek istedi Sel. "Süzme peynir ve yaban mersini." "Bir şekilde protein almak lazım." "Ne kadar kaldı?" "Neredeyse 22 hafta. Hiç o kadar görünmüyor." "İşin sırrı puding," dedi Kimberly. "Çocukların var mı?" Sel başını salladı. "Karın bile yok." "Karılarının olmaması diğer erkekleri üremekten alıkoymuyor." "Doğru, ama ben geleneksel bir insanım. Ya da daha çok işini erteleyen biri. Hangisi olduğuna henüz karar veremedim." "Hareket ediyor mu?" "Ne, bebek mi?" "Evet, bebek. Süzme peyniri ne yaptığıyla ilgilenecek değilim ya." "Evet, küçük hanım hareket etmeye başladı. Özellikle uyumaya ya da yemek yemeye çalışıyorsam, hareketlenmeleri giderek artıyor. Hiçbir şey yapmıyorsam, tabii, o da olabildiğince sakin duruyor." "Küçük hanım mı?" "Ben öyle olduğunu tahmin ediyorum. Mac bir erkek istiyor. Beyzbol liginde top atacak bir erkek. Siz erkeklerin nesi var böyle?" "Spor önemlidir," dedi Sel büyük bir ciddiyetle. "Yoksa pazartesi akşamları ne yapardık?" Kimberly süzme peynirine gömüldü. Rapor edecek çok şeyi vardı ama Sel'in borusunun ötmesinin daha adil olacağına karar verdi. Hem ayrıca muhtemelen çözümlemesi gereken saldırgan bir tutum vardı içinde. Ve beklenildiği gibi Sel hiç vakit kaybetmeden konuya girdi. "Hiç fena değil Quincy. Bana o ismi göndermen. Soruşturmayı gerçekten umursadığına dair beni inandırmaya yetecek kadar bilgi. Aynı zamanda en ufak bir zahmete katlanmadan. İtiraf etmeliyim ki bana en son kazık atıldığında bunu en azından kaliteli bir şekilde yapmışlardı." "Sana yüzükten bahsetmeliydim diye düşünüyorsun, öyle mi?" "Evet, bu aklıma gelmedi değil açıkçası." Kimberly ellerini masaya koydu. Bunun hakkında biraz düşünmüş ve verebileceğinin en fazla bu kadar olduğuna karar vermişti. "Bak, istersen önümüzdeki 15 dakikayı seninle yüzük bilgisini paylaşmadığım için kendini aşağılık hissederek geçirebilirsin ya da çoktan benimle görüşmek isteyen bir muhbiri benden önce konuşmaya zorladın diye ben kendimi aşağılık hissedebilirim. Veya her ikimiz de ısrarcı soruşturmacılar olduğumuz konusunda uzlaşır ve elimizdeki işle uğraşmaya bakarız. Ben sana güvenmiyorum, sen bana güvenmiyorsun ama her ikimiz de güvenilmez olduğumuz için birbirimizle iyi geçinmeliyiz, öyle mi?" "Aynen öyle." Sel durumu biraz düşündü. "Yeterince makul," dedi sonunda. "Devam et." Sandviçini bitirip suratını sildi. Yanağındaki mayonez parçasını atlamıştı. Kimberly hiç düşünmeden ona doğru uzanıp mayonezi parmağıyla sildi. Davranışındaki aşırı yakınlığın bir saniye sonra farkına varmış bir şekilde utanarak geri çekildi. "Peki, dedi, süzme peynirinin içinde yaban mersinini arayarak. "Delilah Rose bana sözde Ginny Jones'a ait olan bir yüzük verdi. Yüzüğün sahibini araştırdım ve Tommy Mark Evans adında birine ulaştım. Alfreda Lisesi'nden 2006'da mezun olmuş. Ginny Jones sınıf arkadaşlarından biriymiş." "Sevgililer miymiş?" "Koç Yuri sevgili olduklarını düşünmüyor. Hatırladığına göre Tommy dönemin büyük bir bölümünde Darlene Angler diye bir kızla çıkmış ama mezuniyetten önce belki ayrılmış olabilirlermiş. Koç Yuri bundan çok emin değildi. Ancak okulun sekreteriyle konuştum. Bizim için bir yıllık bulmaya çalışacak. Umarım hafta sonuna kadar elimize geçmiş olur. Benim için Virginia Jones'u da araştırdı." "Elinde herhangi bir arama emri olmadığı halde mi?" "Sekreterle en tatlı halimle konuştum. Bu tip şeyleri sekreterlere sormamızın nedeni budur. Onlar her an, herkes için bir dosya karıştırıp bir şeyler bulmaya programlanmış insanlardır. Neden diye sormak için durup beklemezler. Güzel bir noktaya değindin. İşte, Ginny 4 sene boyunca Alfred'le lisesinde okumuş ama mezun olmamış. Şubat ayında ayrılmış ve bir daha geri gelmemiş. Dosyalardaki bilgilere göre, öğrencinin evine telefon edilmiş ancak kimse cevap vermemiş. Son olarak, dosyaya yapıştırılmış sarı bir kağıt parçasına, aile şehirden ayrılmış olabilir diye not düşülmüş. Konu da böyle kapanmış sanırım. Ginny'nin velisi olarak bir tek ebeveyninin ismi geçiyormuş. Annesi Veronica Lee Jones. Hemen birkaç yere telefon ettim. Veronica Lee Jones, Hungryman Diner'da garsonluk yapıyormuş. Ancak restoran müdürünün dediğine göre bir gün çalışma saati olduğu halde gelmemiş ve o günden sonra da kendisinden hiçbir haber alamamışlar. Ancak garsona ödemeleri gereken son maaşı hala ellerindeymiş ve yerini belirlersek gidip parasını restorandan almasını söylemeliymişiz. Sel'in gözleri bir anda açıldı. Maaşını geride mi bırakmış? Bu kulağa hiç de iyi gelmiyor. Hayır, kesinlikle iyi gelmiyor. Jones'ların Alfreda'da bir evleri varmış. Kasaba halkı 2007 baharında emrak vergilerini geri alabilmek için eve haciz koyma kararı almış. Ev şu anda ipotek altında. Ne Virginia Jones ne de Veronica Jones'un kayıp olduğunu açılmış herhangi bir dosya bulamadım. Ama belli ki her ikisi de yok olmuşlar. Şubat 2006'dan beri mi diye sordu Sel kaşlarını çatarak. Kimberly omuz silkti. Şubat ayı Ginny'nin okula gitmemeye başladığı zaman. Bu durumda evet. O zaman çerçevesi içinde kaybolduklarını tahmin ediyorum. Ama arkadaşın Delilah Rose'a göre Ginny 3 ay öncesine kadar kayıp değilmiş. Yani Kasım 2007. İtiraf etmeliyim ki biraz kafam karıştı. Evet ama bana gelen telefon işte tam bu noktada daha da ilginçleşiyor. Bir an için şöyle bir tahmin yürütelim. Band kaydındaki sesin sahibi Ginny'nin annesi Veronica Jones'tu. Kadın da öyle olduğunu söylüyor zaten, iyi tahmin. Evet, diyelim ki kadın Şubat 2006'da kaçırıldı. Şimdi Ginny eve dönüyor ama ev boş, içeride kimse yok ve böyle birkaç gece geçiyor. Ginny böyle bir durumda yapılacak en makul şeyi yapıp yetkililere haber verebilir ama söyler misin hangi genç kız bunu yapar? Bu nedenle Ginny de çekip gidiyor. Belki Sandy Springs'te arkadaşları var ya da belki bir süre için kulüplere, diskolara gitmek, çılgınca yaşamak ve eve dönüş saati gibi sınırlar olmadan eğlenmek istiyor. Ve çekip gidiyor. Parti camiasına giriyor, bir daha da o camiadan çıkamıyor. Evet, yani bu durumda anne bir numaralı kurban. Ve bundan neredeyse 2 sene sonra diye devam etti Sel, şüpheli bakışlarla, Ginny 2 numaralı kurban mı oluyor? Aslına bakarsan Ginny 3 numaralı kurban. Tommy Mark Evans, Alfreda Lisesi'nden Haziran 2006'da mezun oldu. Parlak bir quarterback oyuncusu, onur öğrencisi ve bütün kasabada bir kahraman olarak biliniyor. Penn State için tam burs kazanıyor ve sonbaharda üniversiteye gitmek üzere kasabadan ayrılıyor. Noel tatili için evine geri dönüyor. 27 Aralık, ailesini arabayla gezintiye çıkacağını söylüyor ve bir daha geri gelmiyor. Kamyonetini 3 gün sonra toprak bir yola çekilmiş olarak buluyorlar. Tommy, direksiyonun üzerine yığılmış ve kafasına sıkılan 2 kurşun sonucu ölmüş. Sel, tek kaşını havaya kaldırdı. Birileri The Sopranos'u izliyormuş anlaşılan. Çocuğun uyuşturucu kullandığına veya sattığına dair herhangi bir ize rastlanmış mı? Belki kasabanın çehresi onun yokluğunda biraz değişmişti. Ve alemin yeni kralı Tommy'nin dönmesinden memnun kalmadı. Koç Yuri öyle olabileceğini düşünmüyor. Ama Koç Yuri'ye göre Tommy bulunmaz bir Hint kumaşıymış. O yüzden onun fikirlerine biraz temkinli yaklaşmak gerek bence. Alfred de polis departmanı bir soruşturma başlatmış. Yuri'ye göre önemli herhangi bir şey bulamamışlar ve kimse tutuklanmamış. Çocuğun ailesi oğullarını Noel'de bu şekilde kaybettikleri için hala büyük bir acı yaşıyorlarmış. Yani şimdi elimizde kayıp bir anne ve ölmüş bir sınıf arkadaşı var. Her ikisi de Ginny Jones'la bağlantılı. Alfreda'da yaşanmış olan bilmem gereken başka bir trajedi var mı? Kimberly omuz silkti. Kahretsin, burası büyük bir kasaba. Bana kalırsa işin daha başındayız. İşte bu yüzden Alfredo polisiyle konuşman gerektiğini düşünüyorum. Benim mi? Senin görüşme isteğini benden önce kabul ederler. Hem ayrıca teknik olarak ben bu soruşturmada görevli bile değilim. Bütün bunları sadece iyi yürekli bir insan olduğum için yapıyorum. Sal yine gergin görünmeye başlamıştı. Kimberly onu suçlamıyordu. İşi başından aşkın hangi federal ajan iyi yürekli olmak adına herhangi bir şey yapardı ki? Yine de Kimberly bir teşekkürün fena olmayacağını düşünüyordu. Ancak bu konuda hiç şansı yoktu. O yüzüğü istiyorum dedi Sal aniden. Benim soruşturmam, benim kanıtım. Yüzük kanıt kasasında güvende duruyor diyerek onu rahatlatmaya çalıştı Kimberly. Transfer işlemlerini ben ayarlarım. Bana söylemediğin başka bir şey var mı? Kimberly hayır demek üzere ağzını açtıysa da söylemeyi unuttuğu başka bir çarpıcı bilgi olduğunu fark etti. Delilah Rose, Ginny Johnson en son Mr. Dinkara adıyla bilinen bir müşteriyle birlikte görüldüğünü söylemişti. Mr. Dinkara mı? Evet, Arakna sözcüğünün değiştirilmiş hali. Anlaşılan Mr. Dinkara, evcil hayvanlarını da yanında getirmeyi seviyormuş. Bilirsin, en sevdiğin tarantulanla bir gece dışarı çıkmak gibisi yoktur. Sal tamamen allak bullak olmuş görünüyordu. Dalga geçmiyorsun değil mi? En ufak bir dalga yok. Sanırım ondan kimse bahsetmemiş sana. Böyle bir hikaye duysaydım emin ol hatırlardım. Örümcekleriyle ne yapıyormuş? Örümceklerini kızların vücutlarının çeşitli bölgelerinde gezintiye çıkarıyormuş. Ya da eğer ekstra para öderse örümceklerine seyrettiriyormuş. Seyrettiriyor muymuş? Hiç dünyanın gittikçe zıvanadan çıktığı hissine kapılıyor musun? Sadece televizyondaki reality şovlarını izlediğim zamanlarda. Pekala, demek evcil hayvan olarak tarantula besleyen bir Mr. Dinkara. Vay anasını, bu kadar kendine özgü bir müşteriyi hedef almak çok da zor olmasa gerek. Peki, adamın Jones'la olan ilişkisi neymiş? Adam onun müşterisiymiş. Anlaşılan, örümcekler Ginny'yi pek de rahatsız etmiyormuş. Tahmin edersin ki, Mr. Rose da bundan rahatsızlık duymuyormuş. Görünen o ki Mr. Rose'un 8 bacaklı her türlü canlıya karşı çok yufka bir yüreği var. Ancak Delilah, Ginny'yi en son Mr. Dinkara ile görmüş olmasına ek olarak aynı zamanda Tommy'nin okul yüzüğünü Dinkara'nın cebinde bulduğunu da iddia ediyor. Ginny, yüzüğü bir muska gibi boynunda zincirde taşırmış. Delilah'ın dediğine göre Ginny'nin o yüzüğü orada isteyerek bırakmış olması mümkün değilmiş. Sal yine kaşlarını çatmaya başlamıştı. Eğer Ginny, Tommy'nin yüzüğünü boynunda taşıyorsa, sence de bu yalnızca sınıf arkadaşı olmaktan öte bir ilişkileri olduğunu göstermiyor mu? Genellikle eğer biri birinin yüzüğünü taşıyorsa, bu arkadaşlıktan daha öte bir şeye işaret eder. Öyleyse, Tommy Mark Evans meselesinin altında, Koç Yuri'nin tahmin ettiğinden daha fazlası yatıyor. Her zaman öyledir zaten. Peki, madem Ginny ve Tommy bu kadar yakındılar, o zaman Ginny neden çekip gitti? Benim zamanımda quarterback oyuncusu olan, seksi, okul birincisi bir erkek arkadaş, genç bir kızın kalması için iyi bir neden teşkil ederdi. Sırf hava atmak için bile olsa. Sürekli başladığımız yere dönüyoruz dedi Sal iç çekerek. Edindiğimiz bilgiler az olunca durum bu olur genelde. Sonuç olarak elimizde 9 tane kayıp kız, 1 ölü quarterback oyuncusu, kayıp kız A'yı, ölü çocuk B'ye bağlayan bir okul yüzüğü ve börtü böcek meraklısı bir adam var. Atladığım bir nokta oldu mu? 10 tane kadar ceset. Sen kaşlarını çattı. Başka? Kimberly bu kez daha büyük bir ciddiyetle omuz silkti. Elimizdeki tek gerçek bağlantıyı atladın. Ve o da Delilah Rose. Zehir, esasen avı etkisiz hale getirmek için felç edici bir etken olarak kullanılır. Av bu durumdayken 4 veya 5 güne kadar yaşayabilir. Örümcek bu süre içinde avını çıkarları doğrultusunda istediği oranda kullanır. Kahverengi keşiş örümceği biyolojisi. Julia Maxine Hyde, William J. Gladney, J. L. Lancaster J.R. ve W. H. Whitecomb, Böcek Bilim Departmanı. Ziraat Bölümü, Arkansas Üniversitesi, Fayetteville, Mayıs 1966. Kimberly, ofisten ayrıldığında saat 6'ydı. Trafik yoğunlaşmaya başlıyordu ve otoban upuzun, karman çorman bir Arap saçına dönüyordu. Kimberly işe geri dönüp, izdiham saatlerinin geçmesini beklemeyi düşündü. Tanrı biliyor ya, yapması gereken, milyonlarca telefon görüşmesi, işlemden geçirmesi gereken bir yığın 302 ve düzeltmesi gereken raporlar vardı. Ama işe geri dönmedi. Alpharetta'ya doğru sürdü arabasını. O bölgeyi çok iyi biliyordu. Atlanta o kadar büyüktü ki, burada 10 yıl yaşasa bile yine de şehrin olağanüstü büyüme oranını belirleyen, her tarafta baş göstermeye başlayan ilçeleşmelerin arasında bir arpa boyu yol kat edemezdi. Şehir Kimberly'ye kocaman bir örümcek ağı gibi görünüyordu. Durmaksızın daha çok örülerek büyüyor, büyüyor ve tavuk çiftliklerini, taşra patikalarını yutuveriyordu. Bir gün, keyifle arabanızı sürdüğünüz kırsal bir yol, bir sene sonra büyük bir alışveriş merkezine dönüşüyordu. Buna rağmen eyalet gürüldeyen bu gelişmeleri müthiş bir rahatlıkla kabul ediyordu. Kuzeydeki dağların huzurundan yalnızca 2 saat, güneydeki sahillere ise yalnızca 3 saat uzaklıktaydınız. Mac, dünyada yaşamak isteyeceği başka hiçbir yer olmadığını söylerdi hep. Kimberly ise bu konu üzerinde hala düşünmekteydi. Kendini bir harita, bir cep telefonu, neredeyse fotoğrafik bir hafızayla donatmıştı. Ne kadar kaybolabilirdi ki? Cinilerin evine gidiş yolu fena geçmemişti. Terk edilmiş ev, kararmakta olan gökyüzünün önünde yükselen, küçük, gri bir tepecik gibi görünüyordu. Pencerelerin kepenkleri kapalıydı. Bahçeyi vahşice otlar bürümüştü. Yine de sokaktaki en çok ihmal edilmiş ev bu evmiş gibi görünmüyordu. Kimberly paralel sokaklardan ilerlemeye devam etti. Evlerin otoparkları gittikçe büyüyor ve evlerin kendisi de genişliyordu. Çimenler daha düzgün biçilmiş bir hal alıyordu. 5-6 kere yanlış sokağa sapmasının ardından yaklaşık 20 dakika sonra listesindeki adrese ulaşmayı başarmıştı. Tommy Mark Evans'ın adresi. 4000 metrekarelik zümrüt yeşili bir çimenliğin üzerine inşa edilmiş, heybetli, koloni mimarisi tarzında bir evdi bu. Gümüş renkte bir SUV BMW evin bahçe yoluna park edilmişti. Yolun iki tarafını çeviren mükemmel bir şekilde dikilmiş çitler Kimberly'ye durumu açıklamaya yetmişti. Demek Jenny, fakir babasız kız, Tommy ise zengin futbol kahramanıydı. Şimdi acaba durum kül kedisinin beyaz atlı prensiyle tanışması gibi miydi yoksa Lady ile sokak köpeğindeki gibi miydi? Tabii karakterler ters çevrilmiş olarak. Kimberly, olasılıkları görmeye başlamıştı. Mesela Tommy, Jenny Jones'la çıkmaya başlıyordu ama arkadaşları ve ailesi tarafından baskı görüyor ve bu ilişkiyi gizli tutması söyleniyordu. Jenny için belki bu konu biraz hassastı ve bir kere annesi gece eve gelmemeye başladıktan sonra kaçması için iyi bir sebepti. Kimberly'in uğraması gereken son bir durak daha vardı. Hava şimdi tamamen kararmıştı. Haritaya bakarak arabayı sürmekte güçlük çekiyordu. 500 metre ilerleyip duruyor, labirent gibi açılan paralel yollardan ve iş merkezi parklarından ve yerleşim mahallelerinden geçiyordu. Sonunda neredeyse kaybolacaktı. Artık Tommy'nin oturduğu muhitten çok, Jenny'nin oturduğu muhite yaklaşmış olduğunu düşünüyor ama artık emin olamıyordu. Meşe ağacından önce, sola, huş ağacından sonra, sağa. Tekerlekler asfalttan ayrılmıştı. Toprak yolda giderken arabanın içinde sarsılıyordu. Bölgede geriye kalmış son birkaç kırsal yoldan biriydi burası. Muhtemelen gelecek sene bu zamanlarda başka bir şeye dönüşecekti. Ve ondan sonra genç bir adamın burada öldüğüne dair hiçbir iz kalmayacaktı. Mekanı hiç zorlanmadan buldu. Beyaz bir haç karanlıkta parlıyordu. Hemen dibinde bir Noel çelengi kuruyup yok oluyordu. Üzerindeki kırmızı kurdele rüzgarda sallanıyordu. Kimberly, arabayı 20 metre geriye park etti. Ceketini aldı ve anıta doğru son mesafeyi yürüyerek gitti. 12. ayrımın sonu, sayfa 135. Devamı 13. ayrımda.